Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 23. ayrım. Zil çalıyor fakat telefon açılmıyordu. Cevap vermiyor, dedi genç kız. Allah Allah, uyuyor mu acaba? Bu saatte mi? 7:30 daha. Hastalık bu Tülay. Belki iyi değildir. Yahu yanında kimse yok mu bunun? Anası, babası ya da kardeşi falan? Bilmem. Sen en son ne zaman aramıştın? Sanırım 2 gün evvel. İtiraf edeyim ki o da hatrını sormak için değil. O sıra bana lazım olan bir dosyayı sormak içindi. Tabii nasılsın diye de sordum. Fena halde ishal oldum. Ateşim var demişti. Kim bilir, belki de iyileşmiştir o da. Öyleyse niye telefonu açmıyor? Omuzlarını silkti Serdar. Bu arada çalan telefonun sesi hala kulağında çınlıyordu genç kızın. Aklına gelen o saçma fikirden henüz kurtulamamıştı. İçine düşen kurt onu rahatsız etmeye devam ediyordu. Onun hakkında ne biliyorsun? Diye sordu Serdar'a. Serdar garipseyerek kıza baktı. Nizam hakkında mı? Nasıl yani? Canım, neyin nesidir, kimin fesidir, anası babası kimdir gibi. Niye soruyorsun? Hiç, merak ettim sadece. Gülümsedi Serdar. Bilirsin, o biraz garip biridir. Burada herkes ondan üşütük diye bahseder. İçine kapanık, az konuşan, asosyal bir tip. Ama bence iyi bir insan. Şahsen hiçbir falsosunu görmedim. Kimsenin aleyhinde konuşmaz, dedikodu yapmaz. İnsanlardan uzak durur. Birkaç defa denedim ama yakınlaşmaktan kaçındı. Hep araya mesafe koydu. Cahit de sen onu hepimizden iyi tanıyorsunuz sanıyordum. Neden? Son zamanlarda en fazla siz ikinizle yakınlık kurdu da ondan. Servise ilk geldiği günleri hatırlıyor musun? Mecbur kalmadıkça kimseyle konuşmazdı. Şimdi bile öyle. Çoğu kişiye selam verip geçiyor. Tülay dalgınlaştı. Reseptörü yerine bıraktı. Serdar haklıydı. Gerçekten ilginç bir tipti Nizam. Ama Serdar'ın söylediği kadar da değildi. Konuşup yakınlaştığı zaman tamamen normal ve sosyal biriydi. Gerçi utangaç ve sıkılgan biri olduğu muhakkaktı. Fakat bunun ne sakıncası olabilirdi ki? Flörtü ya da çıktığı bir kız falan var mı? Yapma be Tülay. Nereden bileyim? Ona böyle sualler sorulur mu? Kimse öyle yakınlık göstermez. Bizlerle lavabali olmaz. Babası ne iş yapar? Hiçbir fikrim yok. Kuzum, bu ahiret sorularını neden soruyorsun? Tülay bir an dalgınlaştı. Hiç, diye söylendi. Onunla her gün beraberiz ama hakkında gerçekten çok az şey biliyoruz. Merak ettim doğrusu. Şey, diye mırıldandı Serdar. Yanılmıyorsam ben bir kere sormuştum. Sanırım yetimmiş. Anası babası çok eskiden ölmüşler. O konuda konuşmak istemediğini hissettim ve de deşelemekten kaçındım. Evet, iyi etmişsin. Konuşmak istemiyorsa sormamız anlamsız. Tülay sustu. Nizam hakkında yeterince konuştuklarını düşünen Serdar da masasına gitti. İşiyle meşgul olmaya başladı. Ama Tülay bir türlü rahat edememişti. Aklına takılan ihtimalin çok saçma olduğunu kabul etmekle beraber bir türlü de rahatlayamıyordu. Haberler başlıyor. Ekrandan hazırladığımız programı izlemek ister misin? Diye sordu Serdar. Aman boşver. Sen istersen git seyret. Ben buradayım. Dinleneceğim biraz. Bir olay olursa sana haber veririm. Tamam, anlaştık, diyen Serdar yerinden kalkarak servisten çıktı. Odada tek başına kalan genç kız uzun süre gözlerini telefona dikerek beklemeye başladı. Nizam'ı aramaya korkuyordu adeta. Düşündüğü bütün kötü şeyler başına gelirdi hep. Ve bu defa içindeki anlamsız korku tüm ruhunu kaplamıştı. Nereden geldi aklıma bu saçma sapan düşünce diye homurdandı içinden. Bir an keşke Cahit burada olsaydı dedi kendi kendine. Ona akıl danışır, fikrini alırdı. Telefondan gözlerini alamıyordu. Tam sırasıydı. Serviste yalnızdı ve konuşmasını kimse duymayacaktı. Tabii Nizam telefonu açarsa. Dayanamadı ve numaraları bir daha çevirdi. Zil çalıyordu. 3 kere 5 kere kulağında öttü zil sesi. Açılmayacaktı yine. Tam kapatacağı sırada Nizam'ın sesini duydu. Alo, yüreği ağzına geldi genç kızın. Ümidini kesmişti artık ama Nizam karşısındaydı. Afalladı önce, ne diyeceğini bilemedi. Nizam, evet ben Tülay. Nasılsın? Geçmiş olsun. Ses gelmiyordu reseptörden. 1-2 saniye bekledi. Sonra tekrar alo dedi. Sesimi alabiliyor musun? Evet. Bir gariplik vardı sesinde. Belki hastalığındandır diye düşündü. Boğuk ve kısıktı kulağına aksiden ses. İyi misin? Evet. Tek kelime. Hep tek kelimeyle cevap veriyordu Nizam. Ateşin falan var mı? Yok. Özledik seni. Ne zaman işe döneceksin? Yine ses çıkmadı. Alo demek zorunda kaldı Tülay. Bilmiyorum. İyi olduğuna emin misin? Niye sordun? İrkildi genç kız. Bu ne biçim bir soruydu? Merak ettik. Haber de alamadık. Kulağına garip bir ses geldi. Sanki derin bir nefes veya hıçkırık gibi. Ne olduğunu tam anlayamadı. Yoksa ağlıyor muydu? Az evvel seni aradım ama telefonun açılmadı. Duymadım herhalde. O ağlamaklı ton şimdi daha belirgindi. Yalnız mısın? Evet. Yemek işini nasıl hallediyorsun? Annen ya da kardeşin falan mı yapıyor? Karşı tarafta yine bir duraklama oldu. Ben yalnız oturuyorum. Deme yahu. Peki sana kim bakıyor bu hastalığında? Kendim yapıyorum. Olur mu hiç? Ben yarın izinliyim. İstersen sana uğrar bir çorba pişiririm. Hayır dedi Nizam birden sesini yükselterek. Buna hiç gerek yok. Sonra sanki kendi ses tonundan ürkmüş gibi. Komşularım sağ olsun bana yiyecek içecek getiriyorlar. Yine de ilgine teşekkür ederim dedi. Tülay kısa bir duraksamadan sonra. Çekinme canım, biz arkadaşız. Ne olacak? Hem bir geçmiş olsun ziyareti yaparım hem de bir çorba falan pişiririm. Hiç önemli değil. İnan bana ben iyiyim. Hatta yarın işe gelmeyi bile düşünüyorum. Hiç zahmet etme. Ses o kadar titrekti ki genç kız onun hiç de iyi bir durumda olmadığını anlamıştı. Ama daha fazla ısrarı işgüzarlık olacak, dikkat çekecekti. Sen bilirsin demek zorunda kaldı. Telefonu kapattığında beynindeki kuşkular daha da artmıştı. Nizam gerçekten garip yaratılışlı biriydi. Eğitimi gereği şiirden anlaması normal sayılırdı. Hatta aradıkları katilin tipine uyan sakalı ve uzun boyu da. Ama Çengelköy'de oturması ve bunu Cahit'le kendisine bugüne kadar açıklamaması çok ilginçti. Tabii bir de özel hayatı hakkında en ufak bir bilgiyi dahi ısrarla saklaması manidardı. Demek ona boş yere üşütük demiyorlardı. Bu sıfatı taşıması için davranışlarının dışında bir takım özellikleri olması gerekirdi. Değişik ve olağan dışı. Uzun süre masasından kalkamadı Tülay. Nizam'ın o ağlamaklı ses tonuna bir yorum getiremiyordu. Ertesi gün izinli olmasına rağmen işine gitti. Ancak 4-5 saat kadar uyuyabilmişti. Başı kazan gibiydi ve uykusuzluktan gözleri kızarmıştı. Ama dün gece aklına takılan kuşkular ve içini kemirmeye başlayan düşüncelerden sonra biriyle konuşması lazımdı. O kişi de ancak Cahit olabilirdi. Cahit'in yine kendisine soğuk davranacağını biliyordu. Fakat servise girer girmez gözleri Cahit'ten önce Nizam'ın masasına takıldı. Masa boştu. Gelmemişti Nizam. İliklerine kadar titredi. Düşündükleri doğru muydu yoksa? Bugün işe başlayacağını kendisine atlatmak için mi söylemişti? Ayakta durmuş, Nuri ile konuşan Cahit'i gördü. Grip onu yıpratmış, süzülmesine yol açmıştı. Yüzü hala sapsarı ve sıhhatsizdi. Göz göze geldiler. Tülay ona yaklaştı, elini uzattı. Geçmiş olsun Cahit, kendini özlettirdin. Soğuk bir şekilde gülümsedi Cahit. Teşekkür ederim demekle yetindi. Artık eski şakacılığı, cana yakınlığı kalmamıştı. Ona kırgın olmasa ne şakalar yapar hemen takılmaya başlardı. Ama Tülay onu ne kadar özlediğini anlatmak istercesine adeti hilafına sarılıp yanağına bir öpücük kondurdu. Aslında gayet doğal sayılabilecek bu jesti kanaldaki en samimi kız arkadaşlarına bile yapmazdı. Genç adam anlamlı, biraz da şaşırmış olarak kıza baktı, yadırgamıştı. ''Dikkat et, grip mikrobum sana da geçebilir.'' diye fısıldadı. Sonra söylediğine pişman oldu. Tülay'ın gözleri öylesine ışıl ışıl ve özlem ifade ediyordu ki o bakışlarda gerçek bir sevginin pırıltılarını yakalar gibiydi. Tülay servisin kalabalığını aldırmadan ''Seni çok özledim.'' diye fısıldadı. İki sevgilinin yıllar sonra buluşmalarını andıran bir sahne yaratmışlardı. Genç adam o an kızı kollarının arasına almak ve sonsuza kadar bırakmamak gibi bir duyguya kapıldı. Nuri durumu anlamış gibi hemen yanlarından uzaklaştı. Birbirlerine söyleyecek çok şeyleri olmasına rağmen ikisi de edecek laf bulamıyor gibiydiler. Nihayet önce Cahit konuştu. ''Nasılsın bakalım? Koca bir haftayı nasıl geçirdin?'' Başka zaman olsa Tülay koşuşma ve yorgunlukla diyebilirdi. Ama bakışlarını genç adamın göz bebeklerinden ayırmadan ''Buranın sensiz hiç tadı yok.'' diye fısıldadı. Gülümsedi Cahit. ''Gerçekten öyle mi?'' ''Evet, bu sabah seni karşımda görünce hakikat başıma dank etti. Sen yalnız iyi bir arkadaş ve dost değil, ayrıca benim akıl hocam ve eğitmenimsin de. Hepsi o kadar mı?'' ''Hayır, değil. Ama bu kadar kalabalığın içinde sana ilan aşk etmeme ve sensiz yapamayacağımı mı söylememi istiyorsun? Benim için hiç mahsur yok, zevk duyarım.'' Genç kız kızarır gibi oldu. ''Seni seviyorum.'' diye mırıldandı. ''Bu arada sana yaptığım teklifi de düşündün mü?'' ''Evet. Bu sabah buraya gelirken bir karara vardım. Ama bunu açıklamam için ne yer ne de zaman müsait.'' Cahit kaşlarını çatarak sevgilisine baktı. ''Neden?'' ''Çok önemli şeyler oldu. Daha doğrusu galiba ben çok önemli bir şey keşfettim.'' ''Neyle ilgili?'' ''Şair katille.'' Genç adam bozulur gibi olmuştu. Bu kadar hayati bir konuya işin karışması canını sıkmış gibiydi. ''Şimdi onun sırası mı?'' dedi. ''Evet, sırası. Pekala, söyle bakalım. Neymiş bu önemli keşfin?'' ''Burada olmaz. Tenha, bizi kimsenin duyamayacağı bir yerde konuşmalıyız.'' ''Neden?'' ''Öyle işte. Çünkü keşfim içimizdeki biriyle ilgili.'' Cahit başını dikleştirip hayretle kıza baktı. ''Ne dedin? İçimizden biriyle mi?'' ''Evet, aynen öyle. Kiminle?'' Tülay başını çevirip etraflarında kendilerini dinleyen biri olup olmadığına baktı. İçten ve samimi davranışları zaten yeterince dikkat çekmişti serviste. Konuşmaları duyulabilirdi. Her ne kadar kısık sesle konuşuyorsa da şu an isim vermek istemiyordu. ''Gel benimle.'' dedi ve artık davranışlarını aldırmayarak Cahit'i elinden tuttuğu gibi servisten dışarı çıktı. Cahit onun bu alışılmadık hareketlerini hayretle izliyordu. Ama aşağıya kafeteryaya gidinceye kadar merakını yenip bir şey soramadı. Birer çay alıp tenha bir masaya oturdular. Kız heyecandan sapır sapır titriyordu. ''Nizam'ın da bir haftadır işe gelmediğini biliyor musun?'' ''Evet, az evvel yukarıda işittim. İshal olmuş. Ne var bunda?'' ''Şimdi söyleyeceklerimi kulaklarını dört aç ve dikkatle dinle.'' Sanırım aradığımız sakallı şair katil o. Cahit kendini tutamayarak bir kahkaha attı. Yoksa büyük keşfin bu mu? Yani bizim üşütüğü katil mi sanıyorsun? Gülme. Benimki bir tahmin ama güçlü ve kuvvetli bir tahmin. Cahit kendini alamayarak gülmeye devam ediyordu. Bana terapi uyguluyorsun galiba. Niyetin neşelendirerek moral vermek mi yoksa? Çok ciddiyim. Cahit gülümsemesini keserek kızın yüzüne baktı tekrar. Hiç şaka yapan bir hali yoktu. Dalga geçmiyorsun değil mi? Kesinlikle. Genç adam da ciddileşti birden. İş konusunda abuk sabuk fikirlerine hiç şahit olmamıştı. "Seni böyle düşünmeye iten nedir?" diye sordu. Tam Tülay ağzını açtığı sırada Cahit'in cep telefonu çalmaya başladı. Arayan Serdar'dı. "Abi buraya gelseniz iyi olur. Şu bizim sakallı katil yine piyasaya çıktı." Suratı allak bullak oldu Cahit'in. "Yine mi?" diye homurdandı. "Bu sefer kimi öldürmüş?" "Henüz kimliği tespit edilmemiş. Sadece bir kız olduğunu öğrendim. Acele olay yerine gitmeniz isteniyor." Tülay telefondaki konuşmanın içeriğini anlamıştı. Kabaran safrasına engel olmak için aceleyle ağzını kapattı. Katil kendini huzursuz hissediyordu. Ufak müştemilattaki boy aynasına baktı. Avucunun içiyle sakalını düzeltti. Sakalın suratına yakıştığını biliyordu. Sol şakağında tek bir ağarmış saç teli gördü. Ak saçtan nefret ediyordu. Hemen onu diğerlerinden ayırıp kopardı. Bir daha baktı aynaya. Kuşkusuz yakışıklıydı ama sırtındaki giysiler hiç de zevkine uygun düşmüyordu. Şimdiye kadar hep o aptal ve sünepe diğer kimliğinin seçtiği elbiseleri giymek zorunda kalmıştı. Çok zevksizdi o. Ağır, yaşına uymayan şeyler seçer, demode ve klasik şeyler kullanırdı. Papyon, kravat, omuz askısı gibi. Hışımla gardıroba döndü. Gömleklere baktı yeniden. Nasılsa spor, ekose bir gömlek almıştı kendine zevksiz yaratık. Onu seçti. Giyip aynanın karşısına döndü. Evet, bu biraz daha iyiydi. Sıcak Ağustos akşamında ceket giymek istemiyordu. Sonra yine şimdiye kadar kendisine güzel ve zevkine uygun şeyler almadığına şaştı. Belki de buna ihtiyaç duymadığındandı. Ama artık şartlar değişmiş ve dış dünyaya eskisinden daha fazla çıkar olmuştu. Bundan sonra yeni giysiler, kendine yakışan şeyler giymek istiyordu. Bunu yapacak maddi gücü de vardı. O sersem gibi saklanmaya, her şeyden uzak yaşamaya niyeti yoktu. Bahçe içindeki köşk ve içindeki antikalar kendisinin de sayılırdı. Artık insanların içine daha rahat girmek istiyordu. Bütün evreni öz malı gibi hissetti. Bu gece yeni bir ava girişecekti. İçi heyecanla kıpırdadı. Dış dünya körpe avlarla doluydu. Aynaya bakıp gülümsedi yeniden. Çok yakışıklı buldu kendini. Genç kızların nasıl istekle baktıklarını anımsadı. O sünepe kızlara yaklaşmaya dahi korkardı. Oysa yeni köydeki orospu kendisine bambaşka bir dünyanın kapılarını aralamıştı. Bundan sonra her önüne gelen avının ırzına da geçecekti. Hem de büyük bir istekle. Çok zevk almıştı o işten. Bunca yıldır niye yapmadığına hayıflandı. Artık içinde büyük bir dürtü vardı. Yıllardır baskı altında tutulmuş arzuları bundan böyle öldürme güdüsüyle birlikte boşalıyordu. Bir kadının veya kızın orgazm doruklarında dolaşırken birden boynuna inen bir bıçak darbesiyle çırpınışlarını tahayyül etti. Kim bilir ne büyük bir zevk olurdu. Orgazmla ölüm aynı anda ve el ele tek bir vücutta. Harika bir şey olmalıydı bu. Sonsuzluğa mutlu yükselişin başka bir yolu. Daha düşünürken bile erkekliği kabarıyordu. Bu dünyadan yeterince kam alamamıştı. Ama hayatın bundan sonrası kendisinin olacaktı artık. İçindeki o öbür ve işe yaramaz kişiliği bir şekilde yok edecekti. Bir yolunu bulmalıydı. Zaten Nilüfer denen o küçük fahişenin ölümünden beri gücü iyice zayıflamış ve kabuğuna çekilmişti artık. Katil dilediği zaman onun ruhunu çalıyor ve ortaya rahatlıkla çıkabiliyordu. Yakında onu tamamen geçmişin karanlık dehlizlerine sokacaktı ve bir daha asla kendisini rahatsız etmesine izin vermeyecekti. Sokağa çıktığı anda kendine bir sürü yeni av bulabilirdi. Ama şu anda o özellikle birini istiyordu. Nilüfer'in körpe ve fingirdek arkadaşını, o esmer yavruyu. Pastaneden çıkarken bir ara bakışları karşılaşmıştı. Kızın kendisini nasıl beğeni ve hayranlıkla baktığını anımsıyordu. Kanı kaynamıştı kızın. Hatta belki kıskanmıştı da. Adının Selda olduğunu içindeki salaktan öğrenmişti. Nerede oturduğunu da. Artık hiç acelesi yoktu. Bundan sonra zaman onun için çalışacaktı. Fırsatı kendisi yaratabilirdi. Gardıropta asılı kanlı ceketin cebindeki sustalığı çıkardı. Parmaklarının arasına alıp derin bir huşu ile okşadı. Sonra pantolonunun arka cebine yerleştirdi. Pot yapıp yapmadığına baktı. Pek belli olmuyordu. Şimdi yalnız orgazmı ve boyun yarılırken kızın ihtilaçlar içinde kıvranmasını düşünüyordu. Evet, hiç münakaşasız harika bir şey olacaktı. Müştemilatın kapısını kilitleyip dışarı çıktı. Saat 9.30'du ve Ağustos gecesinin sıcağı şehri bunaltıyordu. Az ileride heyula gibi yükselen köşkün karanlık gölgesine baktı. Oradan hiç korkmuyordu. Oysa içindeki sersem gündüzleri bile oraya girmekten çekinirdi. Islık çalarak bahçedeki demir kapıya doğru yürüdü. "İyi ki çıkmışız bak," dedi Selim. Selda'nın yorgun ve makyajsız yüzünü süzerek. "Biraz açıldın değil mi?" 22 yaşında sarışın bir oğlandı. Boğaziçi Üniversitesi'nin işletme fakültesinde öğrenciydi. Kısa boylu fakat adeleliydi. "Ölenle ölünmez derler. Ne yapalım? Ben de üzüldüm. Ama Nilüfer öldü diye bu kadar içine kapanmanın ne anlamı var? Elinden bir şey gelmez ki. Kader işte." "Öyle deme Selim. Onu bir türlü unutamıyorum. İçtenliği, cana yakınlığı gözümün önünden gitmiyor. Her şey geçer. Unutursun belki ama zamanımı alacak. Sandığın kadar kolay değil. En iyi arkadaşımdı." Selim kolunu kızın omzuna attı. Hafifçe kavrayıp kendine çekti. Onu teselli etmek istercesine dudaklarını kızın saçlarına değdirdi. Kuru çeşmede deniz kenarındaki bir bardaydılar. Dans edelim mi? Dedi oğlan. Şimdi istemiyorum. Belki daha sonra. Hadi içindeki üzüntüyü def edersin. Dedim ya daha sonra. Öyleyse bir kadeh daha gin tonik iç. Selda'nın arası içkiyle pek hoş değildi. Ama ilk kadeh onu biraz rahatlatmış gibiydi. 10 günden beri mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamış, eve kapanıp kalmıştı. Olayların etkisinden tam sıyrılamamış, içindeki üzüntü ve panikten kurtulamamıştı. Anlatmaya çekindiği şeyler de vardı Selim'e. Mesela katil zanlısını ne kadar yakışıklı bulduğunu söylememişti. Selim iyi, hoş çocuktu ama biraz bencil ve dar kafalıydı. İlk görüşteki intibanı anlatırsa kendisini anlamayacağından çekinmişti. Yeni gelen cin toniğinden bir yudum alırken divan pastanesindeki o bir anlık karşılaşmaya gitti aklı. Nilüfer de kendisinden saklamıştı ama onun da canavardan etkilendiğine emindi. Adamın hiç de normal olmayan bir çekiciliği, farklı bir havası vardı. Şu an bile cazibesinin nedenlerini tayin edemiyordu. Sırf görüntüsünden kaynaklanan bir şey değildi. Uygun kelimeyi bir türlü bulamıyor, kendine bile açıklayamıyordu. Bu konuyu Selim'le tartışamazdı. Son 10 gün içinde zaman zaman içi korkudan ürperse bile onun hayalini beyninden atamamıştı. 3 gece üst üste rüyasına girmişti adam. Hem de ne rüya. Önce neresi olduğunu bilmediği ıssız bir kumsalda beyaz köpüklü dalgaların kıyıya vurduğu, tatlı bir meltemin estiği sıcak kumların üzerinde onunla sevişiyordu. Durmaksızın bir teviye. Hazdan bitiyordu Selda. Sık sık orgazma erişiyordu. Cinsel organı Selim'inki gibi değildi. İri ve muhteşem. Okşarken, sevişirken vücudunda öpmediği hiçbir nokta kalmıyordu. Ama sonrası tam bir kabustu. Herhalde olayın etkisinde kaldığından olacak, adam birden kumların arasından kocaman bir bıçak çıkarıyor ve boynunu kesmeye başlıyordu. Her seferinde rüyadan çığlıklar atarak uyanmıştı. Hatta bir seferinde çığlıklarını duyan annesi odasına kadar gelmişti. Rüyalarında hep neden deniz kenarında sevişiyorum acaba diye düşünmüştü Selda. Muhtemelen Nilüfer'in cesedinin de sahilde bulunmuş olmasındandı. Tek farkla ki arkadaşının ırzına geçirmemişti. Ama o katil her seferinde kendisine sahip oluyordu. Titreyerek silkindi. ''Hadi dans edelim'' dedi Selim'e. Belki uyanıkken bu rüyanın kendisini rahatsız etmesini istemiyordu. Dans eden kalabalığın arasına karıştılar. Selim genç kıza sıkı sıkı sarılmıştı. Selda rüyanın etkisinden kurtulamıyordu. Bir an belindeki kolun o canavara ait olduğunu sandı. Normalde hemen kendini geri çekip uzaklaşması gerekirdi. Ama o rahatlıkla bedenini Selim'e yapıştırdı. Göğsünü oğlanın göğsüne yapıştırdı. Burnuna denizden gelen iyot kokusu çarpıyordu. Tek eksik olan kızgın kumlardı. Ürpertileri devam ediyordu. İnanılmaz bir ruh haleti içindeydi. Kendini alamıyor, sanki o kabusu burada kalabalığın arasında dans pistinin ortasında yaşamak istiyordu. Selim üstündeki giysileri yırtarak çekip çıkarsa, sonra da cinsel ilişkiye girse şikayeti olmayacak ve bundan mutlak haz duyacaktı. Kendini toparlamaya çalıştı. Yoksa bir histeri krizi mi geçiriyordu? Oğlanın kulağına fısıldadığı cümleyle irkildi. Bizimkiler evde yok, gece 2'den önce dönmezler. Eve gidelim mi? Ne dersin? 15 günden beri sevişmemişlerdi. Selda o an yatağa girmeyi müthiş istiyordu. Harika bir fikir dedi. Dansı bırakıp bardan çıktılar. Selim BMW'sini kaldırım kenarına bırakmıştı. İçine atlayıp gazladılar. Babası zengin bir sanayiciydi. Bebek de koru içinde muhteşem bir villası vardı. Tam bebeğe giderlerken Selda dur dedi. Arzudan havaya giren Selim kızın bacaklarında dolaştırdığı sağ elini çekip vites koluna uzatırken ne oldu diye sordu. Sevişmek istemiyorum diye fısıldadı Selda. Beni evime götür lütfen. 23. ayrımın sonu sayfa 310. Devamı 24. ayrımda.